Ayrım 7. Çocukluğumun geçtiği o daracık sokakları özgürce arşınlamak, her şeye rağmen tıpkı insanlık gibi durmadan akan Dicle'nin sesine kulak vermek, tek başıma sessizce o bahçeleri dolaşmak ve akşamüstleri güneşin bir nar gibi kızarmaya başladığı saatlerde nar ağaçlarına bakmak için birkaç gün Diyarbakır'da kaldım. Ankara'daki askeri cezaevinin 12 kişinin devamlı birlikte kaldığı, yattığı, kalktığı, o 8 metrekarelik bunaltıcı koğuşundan yeni çıkmıştım. Belki de o ruh haliyle bana öyle geliyordu ama gri tonlarıyla bir hüzün vardı ortalıkta. Herkes her şey bir biçimiyle askeri cuntadan nasibini almıştı. Bu denemenin konusu olan tahammüle, daha doğrusu tahammülsüzlüğe ilişkin de değişen fazla bir şey yoktu. Şiddetli bir hoşgörüsüzlük herkesi esir almıştı. İhtiyatçılar gideli çok olmuştu. Ama onların çılgın düşünceleri, ne kadar anlamsız ve yararsız oldukları büyük felaketlerle öğrenildiği halde neredeyse olduğu gibi devam ediyordu. Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazları üstünde yeni bir cumhuriyet kurulmuştu ama toplumsal, kültürel mozeye ilişkin ana prensip aynıydı. Tek dil, tek ulus, tek kültür. Bana göre son derece gayri insani olan bu prensibin pratikteki anlamını ve uygulamalarını, özellikle 10 milyondan fazla Kürde karşı nasıl bir cendere haline geldiğini başka denemelerimde genişçe belirttiğim için zaten oldukça uzayan bu denemede yeniden anlatmak istemiyorum. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Bu tek dil, tek ulus, tek kültür prensibi ülkedeki diğer dil, kültür, gelenek ve halklara karşı her zaman son derece tahammülsüz, ön yargılı, düşmanca ve saldırgan oldu. O kadar ki Ermeni, Rum olmak bir küfür olarak görüldü. Musevi olmak aşağılandı. Diğer azınlıklar horlandı. Kürtçe eğitim dili olarak yasaklandı. Kürtler çok uzun yıllar Dağlı Türkler olarak görüldü. Türkiye'de Kürt doğup ana dili Kürtçe olmuş birisi olarak tüm bunları bütün yönleriyle yaşadım, hissettim. Şunu hatırlatmak zorundayım. Denemenin başında sözünü ettiğim o ilkokulda kendi ana dilim olan Kürtçe ile değil, Türkçe ile okuyup yazdım, kendimi ifade ettim. Türkçe benim eğitim ve entelektüel dilim oldu. Çünkü Kürtçe yasaktı. Hala da eğitim dili olarak yasak. İttihatçılardan devralınan milliyetçi bağnazlığın ve kötü geleneğin sonucunu söylemeye gerek bile yok. Yine biz. Yine biz, Türk, öğün, çalış, güven. Biz, bir Türk dünyaya bedel. Biz, ne mutlu Türk'üm diyene. Olanca kasveti, bağnazlığı ve ilkelliğiyle yine homojenliğin ve tekliğin erdemlerine ilişkin çiğnenen sakız. Böylesi boğucu bir ortamda çocukluğunu tarihin kabuslarla dolu bir döneminde geçirmiş ve o dönemi sürekli yaşayan Apevardo ve ailesine yer, yurt, mekan mı kalırdı? Göçmüşlerdi. Kendilerine benzeyen binlerce ailenin yarattığı kervana katılarak evlerini, evet, büyük harfle yazıyorum, terk etmişlerdi. 8. Yıllar sonra 1977'nin sıcak bir yaz gününde nar ağaçlarının hiç olmadığı, hiç yeşermediği bir kuzey ülkesine, İsveç'e göçtüm. Bu yeni ülkeme ayak basar basmaz çoğul biz kimliklerime bir yenisi eklendi. Göçmen, sığınmacı. Kim olduğuma, nereden geldiğime, ne düşündüğüme, dilime, kültürüme bakılmaksızın bana verilen bir sıfat oldu bu göçmenlik. Bu sıfatla toplumdan oldukça farklı, toplumun biraz dışında olan ve tutulan, periferide yaşayan bir kategoriye, göçmenler grubuna ait hale geldim. Göçmenler çeşitli nedenlerle dünyanın her tarafından gelmiş, birbirlerinin dilini ve göreneklerini anlamayan ve birbirleriyle de hiçbir ilişkisi olmayan ama aynı kategoride değerlendirilen, aynı kategoriye sokulan bir insanlar, gruplar topluluğu. İsveçli bizim, her bizim bir ötekisi de vardır kuralına uygun olarak yarattığı bir ötekiler grubu. Evet, Mezopotamya, Ege ve Akdeniz'den çok farklı olan bu kar, orman ve sessizlik ülkesinde de daha değişik bir biz vardı. Çok kültürlülüğü, katılımcılığı bir devlet politikası olarak kabul etmesine ve dünyanın en ileri göçmenler politikasına sahip toplumlardan biri olmasına rağmen İsveç'te de biz canavarının homurtuları duyuluyordu. Anadolu ve Mezopotamya'daki gibi kaba, ilkel değil, daha ince, daha rafine biçimde. İsveç'teki bize göre dünya takımlara bölünmüştü. A takımı, B takımı, C takımı, D takımı. İsveç, ABD ve bir bölüm başka Avrupa ülkesiyle A takımındaydı. İspanya, Portekiz, Yunanistan ve benzeri B takımındaydı. Sonra C takımındaki Doğu Avrupa ülkeleri geliyordu. Sonra da D, E, F takımları ve diğerleri. İsveçliler farklı ve özeldiler. Dünyada olup bitenleri, savaşları ve kırımları anlamakta güçlük çekiyorlardı. Karışmamak, bulaşmamak, dünyanın bir ucunda kendi halinde kazasız belasız yaşamak en iyisiydi. Nasıl olsa İsveç etnik, dini ve siyasal bağnazlıklarla birbirini içte ve dışta boğazlayan ülkelerin takımlarından değildi. Farklı, değişik ve homojen olmak en iyisiydi. Belki de çok basitleştirerek söylüyorum ama yeni ülkemdeki ruh hali buydu. Ana dil dahil göçmenlerin tüm etnik, kültürel hakları yasalarla garanti edildiği halde toplumun hemen tüm kesimlerinde ince bir yabancı düşmanlığı, yabancıya karşı ön yargılılık, bir çekingenlik söz konusuydu. Niçin dünya takımlara bölünecek? Niye İsveç A takımında olacak? Ne hakla, kimin kararıyla? İçte ve dışta barışçı bir politika izleyen, toplumsal konsensüse çok önem veren ve savaşların, çatışmaların çok uzağında olan bu refah toplumunda niye dışarıdan gelene karşı bir ayrımcı duygu, dışlayıcı önyargı olacak? Kafamın bu tür sorularla dolu olduğu İsveç'teki ilk yıllarımda karın nazlı nazlı yağdığı ve doğayı beyaz bir örtüyle örttüğü bir gün sabah kahvemi içerken gazetede küçük bir ilan gözüme ilişti. Stalinizmin teröründen fazlasıyla payını almış Ermenistanlı yönetmen Sergei Paradyanov'un bir filmi gösterime girecekti. S-E-R-G-E-Y-P-A-R-A-D-Y-A-N-O-V. Filmin ismi Narın Rengi'ydi. Çok heyecanlandım. Filmin gösterileceği gün salonda yer bulamam endişesiyle 2 saat önceden kalın paltomu ve Apevardo'nun ayakkabılarından çok farklı olan kışlık ayakkabılarımı giyerek evime yakın olan küçük sinemaya koştum. Film başladığında endişelenmenin çok yersiz olduğunu gördüm. Salonda sadece 17 kişi vardı. Öteki akşamlar bu sayı daha da düştü ve kısa bir süre sonra film gösterimden kalktı. Narın neredeyse hiç bilinmediği, görülmediği, yenilmediği, en fazla egzotik bir meyveyi akla getiren İsveç'te nardan, narın renginden ve çağrıştırdıklarından kime ne? Ancak bu film, kuzey ülkesinin o kış günlerinde beni etkileyerek hiç beklemediğim bir zamanda çok da ihtiyacım olan Diyarbakır ve Gevur Mahallesi'nin o inanılmaz sıcaklığını bana kadar ulaştırdı. Yönetmeni yıllarca cezaevinde kalmış ve yıllarca Sovyetler Birliği sansürünün küflü dehlizlerinde kalmış bu çok farklı film, Sayatnova'nın yaşamını anlatıyordu. Evet, Dicle kıyılarındaki nar bahçelerinde ağlayan Apevardo'nun sesinden dizelerini duyduğum şair. Hiç anlamadığım, bilmediğim şair. Film çok ilginçti. O güne kadar gördüğüm filmlerle hiçbir ortak yanı yoktu. Çekim son derece ağır, diyalog son derece az, görsellik son derece etkin ve anlatım son derece yoğundu. Film bir şiirin, şiirden oluşmuş bir yaşamın filmiydi. Şiirle film arasındaki sınırın kaldırılması, şiirin filmleştirilmesi, filmin şiirleştirilmesiydi. Filmde müthiş bir renklilik, aydınlık, renklerin cümbüşü vardı. Sayatnova'nın sembollerle dolu, çok yanlı ve son derece edebi, sanatsal havasından etkilenmemek olanaksızdı. Hele filmin başındaki o ilk sahneden birkaç kızıl nar ağır ağır çatlıyordu ve kan kırmızısı damlalar ağır ağır beyaz tüllerin üzerine damlıyordu. Yaşam buydu işte. Çatlayan olgun narlar, bembeyaz tüller ve kan kırmızısı damlalar. Sayatnova bu yaşamın sahibiydi işte. Uygarlıkların geçidi çok kültürlü bir merkez olan Halep'te 1700'lerin başında doğan ve Ermenice, Farsça, Türkçe ve Gürcüce yazdığı dizeleriyle bir ulusun ruhunu renklendirmeyi başaran, ölümsüz aşkıyla ünlü, dizeleri kadar ölümüyle de ölümsüzleşen bir şair. Ermenilerin Dante'si, Shakespeare'i, Firdevsi'si, Kanisi olan, Dizeleri yüzyıllarca kiliselerde, şenliklerde, saraylarda, rençper pazarlarında ve Mezopotamya'nın incisi Dicle kenarında okunan çok kültürlü, çok dilli, çok renkli şair. Sazı ve sözüyle insan ruhuna hitap eden usta sazbent. Şairden şaire, aşıktan aşıka geçen ve herkesin bana ait dediği, anonimleşen şu dizenin sahibi şair. Tellerimin bin dili, dilin bin kalbi ve her kalbin bir deryası var. Paradieno filmindeki o yoğun aydınlık ve sessizlik içinde finalde Nova'nın öldürülüşünü de şiirleştiriyordu. İstilacı Fars ordularının 1795'te Tiflis'i işgal ettikleri sırada orada bir katedralde papaz olarak bulunan Nova, Farsların teslim ol çağrılarına tam da bir şaire yakışır biçimde Tatarca okuduğu dizelerle cevap veriyor ve teslim olmak yerine ölümü yeğliyordu. Ve ölüm budur işte. Nar çatlıyor ve kan rengindeki damlacıklar damlamaya başlıyor. Ve ince beyaz tüller dalga dalga kızıla boyanıyor. Ve kızıl rengin dalgaları durmadan genişliyor ve genişliyor ve genişliyor.